TRT 24 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geride bıraktığımız 7 gün içinde Türkiye'de ve dünyada öne çıkan haberler ve sosyal medyada en çok ilgi gören konuları paylaşacağız sizlerle. Türkiye 9 günlük bayram tatilinde denizlere ve tatil beldelerine adeta akın etti. Kimi vatandaşlarsa bayram ziyareti için memleketlerine gitmeyi tercih etti. Siyaset gündemi biraz olsun hafiflemiş görünüyor. Ancak yine de çok önemli ve uzun bir süre daha konuşulacak bazı gelişmeler de yaşandı bu süre içerisinde. Bunlardan ilki bir süredir devam eden ancak son haftalarda giderek artan Afgan göçü. Türkiye milyonlarca Suriyeliden sonra bu kez yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya mı? Artık yeni göçmen istemediğini açık bir dille ifade eden Avrupa, Türkiye gibi ülkelere para vererek bu göçmenleri ülkelerinde tutmalarını söylüyor. Ama bu arada Türkiye son yıllarda önemli ölçüde yetişmiş eğitimli insanı da beyin göçüyle kaybediyor. Birazdan bu konunun detaylarına ve sayılara göz atacağız. Bayram boyunca çok konuşulan ve tartışılan bir video vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma programında canlı yayında konuşurken uyuması yorgun mu acaba hasta mı sorusunu tartışmaya açtı. Erdoğan'ı bu durumda gösteren böyle bir videonun neden servis edildiği de cevap bekleyen ayrı bir soruydu. Bu arada Erdoğan'ın 2002'de merhum Bülent Ecevit'in sağlık durumuyla ilgili sözleri ve istifa çağrısı hatırlatmaları da yapıldı sosyal medyada. Evet, ülkeler pandemi kısıtlamalarını yavaş yavaş kaldırmaya çalışa dursun. Vaka sayıları da yeniden yükselişte, hızla yükseliyor. Türkiye'de vaka sayıları yine 10 bin sınırına dayandı. Kimi günlerde aşıyor. Can kaybı sayıları da artıyor. Vaka sayısındaki günlük rakam 19 Mayıs'tan bu yana Türkiye genelinde en yüksek seviyeye ulaştı. Bayram tatili sonrası bu rakamların daha da artacağı endişesi var uzmanlarda. Koronavirüsten bahsetmişken bir süre sosyal medyada paylaşımda bulunmayan Sedat Peker de koronavirüse yakalandığını açıkladı. Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. Peker paylaştığı tweetle hastalığı biraz ağır geçirdiğini ve ağrıları olduğunu söyledi. İktidarla anlaştığı ve bu yüzden bir süredir sustuğu iddialarına da sert tepki gösterdi. Evet, bayram cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerle yakınları için de yine buruk geçti. Cezaevlerindeki on binlerce insan pandemi nedeniyle dördüncü bayramlarında da aileleriyle açık görüş yapma imkanı bulamadı. Hükümet Türkiye genelinde 1 Temmuz'da normalleşme adımı atarken cezaevlerinde Kurban Bayramı'nda açık görüşe izin vermedi. Haftanın önemli gündem maddelerini elden geldiğince hızlı bir şekilde ele alıp ilerleyen dakikalarda ekonomist Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu'yla Çin kredilerindeki tehlikeyi konuşacağız. Birçok ülkeye krediler vererek dünyanın en büyük alacaklısı konumuna gelen Çin bu kredileri hangi koşullarda veriyor? Ülkeler bu kredileri alırken hangi ağır sözleşmelere imza atıyor? Borcunu ödeyemeyen ülkelerin ne gibi ağır yaptırımlar bekliyor? Türkiye Çin'den ne kadar kredi aldı, bu paranın karşılığında neleri ipotek etti? Yani Türkiye bir şekilde bu borçlarını ödeyemezse neleri, Türkiye'nin neyini söke söke alabilirler? İşte bütün bu soruları birazdan Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu ile konuşacağız ama önce geride bıraktığımız haftanın gündemine şöyle hızlıca bir göz atalım. Evet, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hatırlayacaksınız Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından serbest bırakılmıştı. Ardından bu kararın Meclis Başkanlığı tezkeresinin genel kurulda okunmasıyla birlikte yeniden milletvekili sıfatı kazandı ve eski görevine geri döndü. Salih Gergerlioğlu da babasının meclise geri dönmesini halkın vekili mecliste fotoğrafıyla paylaştı. Evet, birçok kesimde sevinçle karşılandı bu ama Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararını terörizme örtülü destek olarak açıklıyordu. 15 Temmuz geçen hafta çok konuşuldu. Bu arada 15 Temmuz'un propaganda filmi 15 Temmuz Şafak Vakti filmi de sinemalara girmişti. Ama gişede çakıldığını görüyoruz haberlerde. Filmin IMDb sitesindeki ortalama puanı sadece 1 olarak kayıtlara geçti. Yönetmeni layığını bulacaklar demişti, bulacaktır demişti. İşte sanıyorum bu da layığını göstermiş oluyor filmle ilgili puanlama sıralamasında 1 almış sadece. Evet, hızlıca diğer gündemlere de bahsedelim bakalım. Binlerce göçmen geliyor demiştik Afgan göçmenleriyle ilgili. İşte Afganistan'da gerilim sürerken her gün sayıları giderek artan Afgan göçmenler gruplar halinde İran'a, oradan da Türkiye'ye geçiş yapıyor. Evet, Suriye'de çıkan iç karışıklıklardan sonra 2011 Nisan ayından itibaren Türkiye'ye gelen sığınmacı sayısı resmi rakamlara göre 3.6 milyon. Kayıt dışı kaçak girişlerle bu rakamın 5 milyonu aştığı öne sürülüyor. Cumhuriyet tarihi boyunca bütün göçlerin toplamından daha fazla insan Suriye'de çıkartılan bu iç savaşın sonrasında Türkiye tarafına geçip hayatlarını burada devam ettirmeye başlamıştı. Birçok yerleşim biriminde adeta Türkiye'li ve yerli nüfustan daha fazla Suriyeli göçmen yaşıyor. Evet, Türkiye bir taraftan Suriyeli sığınmacıların tartışmasına hala devam ederken bir taraftan da Afganistan'dan başlayan yeni bir göç dalgasını konuşmaya başladı. Afganistan'da ABD ve batılı ülkeler askerlerini çekmeye başladıktan sonra ülkede Taliban güçleri etkisini arttırınca sınır kapılarının büyük kısmı Taliban güçlerinin eline geçti. Ve gelişmeler üzerine de tabii birçok insan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Afganistan Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. 10 milyon Afganistanlı yakın bir gelecekte ülkeyi terk etmek zorunda kalabilir diyordu. Yani bu açıklamalar Türkiye'yi nasıl büyük bir tehlikenin beklediğini de gözler önüne seriyor. Evet, daha sonra biraz daha rakamlara bakacağız ama Afganistan'dan gelenlerin de 1 milyonun hayli üzerinde olduğuna ilişkin bilgiler var. Sadece son dönemde gelen Afgan sığınmacı sayısı 2019'da 170 bindi. 2020 rakamları yok. 2021'in son 3 ayında özellikle esas bu yoğunluk dikkate alınırsa bu rakamın 1 milyonu bile aşabileceği şeklinde tahminler var. Evet, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Mısır'dan, Filistin'den sonra bir kez de bu sefer Afgan göçmenlerle ilgili işte bu rakamları tartışmaya, konuşmaya başladık. Devam edelim. 2001 yılında göç eden 8 milyon Afgan daha önce Pakistan ve İran'ı tercih etmişlerdi. Ancak Afgan göçmenler için Türkiye şimdilerde daha güvenilir bir liman olmaya başladı. Devlet yetkililerinin yaptığı "Afgan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir" açıklamaları Afganistan'daki vatandaşlar tarafından bir davet olarak algılanıyor. Türkiye bizi çağırıyor şeklinde yine algılıyor bu vatandaşlar, Afganlar bu sözleri. Peki, gerçekte öyle mi? Taliban Türk askerini Afganistan'da istemediğini bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Bunun için anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum demişti. Ama Taliban Türk askerini Afganistan'da istemiyoruz diyor. Bakalım bu konuyla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacak önümüzdeki dönemde. Evet, bu arada Avrupa Birliği Afganistan'dan batıya göçü engellemek için bazı ülkelere mali destek sağlayacağını duyurdu. Az önce de söylemiştik, Türkiye'nin de Afgan göçünün durdurulmasında rol oynayabileceği belirtiliyor. Yani Avrupa diyor ki ben parayı vereyim, siz bu sığınmacıları tutun, sakın ha Avrupa'ya geçirmeyin. Ben parayı ödeyeyim, siz sığınmacılara bakın ama sizin topraklarınızda kalsın. Uzmanlardan Afgan göçmenler için bazı uyarılar var. Böyle giderse Afganlar için tek rota Türkiye olacak diyor. Çünkü İran istemiyor ve özellikle sınır dışına yönlendirmeye çalışıyor. Artık orada da 3 milyondan fazla Afgan mülteci olduğu için. Göç gelecek haftalarda daha da artacak diyor uzmanlar. Bu büyük bir krizi beraberinde getirebilir. Güvenlikçi siyasetlerle her zaman sonuç alınmaz. Göçmenler kayıt altına alınmalı, uluslararası sorumluluk devreye sokulmalı. Çünkü bu göçmenler arasında kimlerin geldiğini bilmiyoruz. İşte o Taliban dediğimiz güçlerden de, insanlardan da, kişilerden de acaba Türkiye'ye bu arada gelen kaç kişi oldu? Bunu tespit etmek de gerçekten zor. İsmail Dükel diyor ki şunu şimdiden söyleyeyim. Ülkemize Afganlı göç yok. Afganlı genç erkek sevkiyatı var. Evet, Suriye'den gelenlerin birçoğunun ailesi ve çocuklarıyla birlikte geldiğini, burada yeni bir hayat kurmaya çalıştığını görüyorduk. Ama bu kez Afganistan'dan gelenlerin sadece bekar erkekler olduğuna dikkat çekiliyor burada. Evet, Türkiye'de tam tersi, yetişmemiş ya da niteliksiz insan göçü alırken Türkiye bir taraftan da nitelikli eğitimli insanlarını yurt dışına kaçırmaya devam ediyor. İşte bununla ilgili bir tweet var sırada. Türkiye Boğaziçi mezunu 4 dil bilen 63 ülke gezmiş, alanlarında derece yapan 2 yazılımcıyı Amerika'ya kaptırdı. Yerimize de binlerce selefi Afgan'ı aldı. Eserinle gurur duyu Türkiye diyor. Yurt dışına giden 2 gencimiz de işte pasaportlarıyla bu resmi paylaşmışlar. Evet, az önceki bilgilere sadece şunu ekleyebiliriz belki. 2019 rakamlarına göre 330.289 kişi Türkiye'den yurt dışına göç etti. 2020 yılı istatistiği 15 Temmuz'da yayınlanacaktı ama yayınlanmadı. Yani geçen yılın rakamları yok bu sayının içinde. 330 bin acaba ne kadara ulaştı, milyona ulaştı mı 2020 ve 2021'de katarsak içine, yetişmiş insan göçünde Türkiye ne kadar dışarıya beyin göç ettirdi, bunu da bilmiyoruz. Evet, dediğimiz gibi ilerleyen günlerde bu konular çok konuşulacak ve yine bayrakla ilgili bir tartışma vardı. Mevlüt Çavuşoğlu'nu görüyoruz bu fotoğrafta. Suudi Arabistan'la yaptığı bir ziyarette. Bakın arkasında bayrak yok. Yakın planda paylaşılan resimlerde bu detay gözükmüyor ama biraz daha uzaktan, yani daha geniş bir açıyla çekilen fotoğrafta Türk bayrağının arkasında yer almadığını görüyoruz. Natalie Avazyan da 20 yıldır bayrak inmez, vatan bölünmez, ezan susmaz diyordunuz, ortada bayrak yok diyor. Önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baylok kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memurunun başvurusunu değerlendirdiği kararında başka delillerle desteklenmeksizin sadece baylok kullanmanın atılı suçlara ilişkin makul şüphe oluşturmaya yetmediğine hükmetti. Evet, bakalım Türkiye'yi bu konuda nasıl bir süreç bekleyecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baylok tek başına delil değildir şeklindeki bu kararından sonra. Gazeteci Ruşen Çakır'ın sözleri konuşuldu geçen hafta. Erdoğan'ın Fethullahçılara yaptığını Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar dindar gruplara yapmadı dedi. Çakır, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde laiklik iddialı hiçbir kimse, dindar iddialı hiç kimseye, hiçbir gruba bunu yapmadı. Benim bildiğim kadarıyla yok yorumunda bulunmuştu. Evet, Ruşen Çakır'ın bu videosundan sonra bir başka videoya geçelim. Konuşulan bir video, Erdoğan'ın bayramlaşma videosu. Soruları da beraberinde getirdi. Hasta mıydı? Yorgun muydu? Kim bunu niçin yayınladı? Bu görüntülerin ardından Erdoğan'ın Ecevit'le ilgili o sözleri de konuşuldu. Ecevit ciddi şekilde rahatsız, sağlık problemleri var ve artık istifa etmeli diyordu Erdoğan 22 Mayıs 2002 tarihinde. Evet, bu videoyu çokça izledik. Bir ara kısa bir süreliğine tamamen uyuyup hatta sesinin nefesinin bile değiştiğini görmüştük Erdoğan'ı burada. Evet, bu videoda Anadolu Ajansı'ndan cevap geldi. Çünkü Anadolu Ajansı servis etmişti. Erdoğan'dan Erdoğan'a bu görüntüyle ilgili cevap külliyeden yayınlandı dedi Anadolu Ajansı. O zaman da tabii bu konuyla ilgili çeşitli sorularda gündeme geldi. Erdoğan'ın böyle bir görüntüsünü külliyede kim servis etti? Neden böyle bir görüntüyle halkın karşısına çıkması tercih edildi? Bunun arkasında başka bir hesap, başka bir niyet var mı? İşte bunu da konuşacağız daha sonra. Hemen bir başka gündem maddesine geçelim. Perinçe'yi görüyoruz bu fotoğrafta. Dünya İslami Uyanış Kurultayı toplandı ve bu toplantıda kurultayda Türkiye'yi bakın kim temsil etti? İşte Doğu Perinçek. Bu da oldu diye veriyor zaten herkes bu haberi. Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Türkiye'yi Doğu Perinçek temsil etmiş. Son 10 yılın Türkiye'sini tek bir cümleyle anlat deseler bunu seçerdim diyor yine Abdullah Naci'nin yorumunda. Ahmet Faruk Ünsal da şöyle demiş. Hümeyni'nin idam fermanı verdiği Selman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabını tercüme ettirip dergisinde tefrika ettirerek Sivas olaylarının fitilini ateşleyen Perinçe'yi, Hümeyni'nin torunları Hümeyni'nin ülkesinde düzenlenen İslami Uyanış Konferansı'na Türkiye'yi temsilen davet etti. Evet, hatta bu konuyla ilgili espriler de yapıldı. Yakın zamanda Doğu Perinçe'yi Diyanet İşleri Başkanı olarak görmek isteyenler de oldu sosyal medyada. Evet, bir acı kayıp vardı. Tiyatrocu Turgay Yıldız 56 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada son dönemlerde özellikle çektiği videolarla hicivleriyle takip ediyorduk. Turgay Yıldız'ı geçirdiği kalp spazmı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. İfade özgürlüğünün yok edildiği, sanatçıların susturulduğu bir zaman diliminde ülkeyi keyfine göre yönetenleri çıkarcı ve yalancı siyasetçileri hicvederek toplumu aydınlatmaya çalıştı. Turgay Yıldız için üzgünüz, bir daha eksik, biraz daha zayıfız diyordu KYK TV'de yorumunda. Evet, Turgay Yıldız'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Tiyatro ve sanat camiasına da Mustafa Varank tam bayramlık bir açıklama yaptı. Adım adım aya yaklaşıyoruz diyordu. İşte Varank'ın bu sözlerini nasıl yorumlamak lazım? Bayram şekeri olarak mı yoksa başka bir şeyle mi yorumlayalım bilmiyoruz ama Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden birinin de 2023'te aya sert iniş gerçekleştirmek olduğunu hatırlattı Varank. Şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık. 2023'te de aya sert iniş gerçekleştireceğiz diyordu. Evet, bunca haberden sonra biraz yüreklere su serpen güzel bir haber verelim ve konumuza geçelim. Hakan'dan iyi haber geldi. İlk uyum sağladı, sağlığı da iyiye gidiyor. Anne ve babası 2,5 yıldır tutuklu olan ve bu yılın başında lösemi teşhisi konulan 12 yaşındaki Hakan'ı hatırlayacaksınız. Hakan Dağdeviren'den güzel haberler geldi. Dedesi Hakan'ın durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini söylüyor. Evet, hemen konumuza geçelim. Programın başında da anons etmiştik. 8. günde bu hafta konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mahmut Bey.
Merhaba. Hocam merhaba. Bugün Çin kredilerindeki tehlikeyi konuşalım. Ama isterseniz onu konuşmaya başlamadan önce bu konuyla ilgili birkaç ülke örneği var. Çin kredileriyle ilgili uluslararası bir rapor var. Bundan hızlıca bahsedeyim dilerseniz. Zambiya'dan bir örnek var. Çin'den yatırım amacıyla aldığı 8 milyar dolar krediyi ödeyemediği için Zambiya'nın televizyon ve radyo yayını yapan kuruluşu ZNBC, kamuya ait bir elektrik şirketi ZESCO ve başkent Lusaka'daki Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı Çin'e devredildi. Diğer bir örnek Karadağ'dan. Çin'den 1 milyar dolar borç alınarak başlanan otoban projesi nedeniyle zorda Karadağ. 2014 tarihli anlaşmada borç ödenmezse Çin'e toprak talep etme hakkı tanınıyor. Yeni hükümet AB'den kredi istedi. Gayri resmi teminatlar var. Borcu yeniden yapılandırma tasarısı. Yani birçok böyle dünyanın alacaklısı Çin'in hangi koşullarda kredi verdiğiyle ilgili raporlar yayınlandı. Amerika'da uluslararası bir araştırma merkezi dünyanın en büyük alacaklısı konumundaki Çin'in borç vermenin hüküm ve koşullarını ihlal ettiğini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Georgetown Üniversitesi'ndeki hukuk profesörü Anna Gelperlin'de dahil olduğu yazarlar raporda Çin dünyanın en büyük resmi alacaklısı ancak borç vermenin hüküm ve koşulları hakkında temel gerçeklerden yoksun diyor. Çin tabii ki biliyorsunuz Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da yüz milyarca dolar borç veriyor ve bu anlaşmaların çoğunun olağan dışı anlaşmalar olduğu söyleniyor. Evet, Türkiye'nin Çin'den aldığı kredilere geçmeden önce baktığımız Zambiya ve Karadağ örnekleri gerçekten ürkütücü ve insanı da tedirgin ediyor. Çin'in verdiği kredilerde böylesine ağır şartlar koymasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, Mahmut Bey, ben öncelikle tüm izleyicilerimizin bayramlarını geçmiş de olsa, bugün itibariyle artık geçmiş diyebiliriz. Evet. Diyorum, daha nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Bu konuya tam giriş yapmadan evvel arzu ederseniz öncelikle bir Çin'in bu noktaya nasıl geldiğini bir kısaca da olsa görmek, evet, anlamak gerektiğini ben düşünüyorum. Çin bugün baktığımızda ne kapitalist bir sistem var, ne sosyalist bir sistem var, ne de bir farklı bir sistem var adını koyabileceğimiz hibrit bir sistem oluşturdu kendine özgü. Tabii elbette bununla ilgili de muktesebatı da vardı aslında. Nedir o? İşte bir Macao kısmı var, Portekiz sömürgesi, bir Hong Kong sömürgesi kısmı var. İngiltere'nin elindeydi, 99 yılına kiralanmıştı. Orada kapitalist bir sistem söz konusuydu. Merkezi şey tarafına baktığımızda, ana ülke kısmına baktığımızda orada tamamen komünist bir ülke görüntüsü vardı. İlaveten burada bayrağın yıldızlarından birisini de temsil eden yine milliyetçi Formosa dedikleri, işte Çin'in içerisinden devrim sırasında kaçabilen Çinlilerin, katliama uğramadan kaçabilen Çinlilerin sığındıkları Tayvan kısmı. Şimdi bütün bunların her birisi ister istemez Çin'i ciddi anlamda bir şeye hazırlamış oldu. Yani bir zenginlik noktasına, kaynağına hazırlamış oldu. Şimdi meşhur şeylerin Mao'dan sonra belki en gözde liderlerinden birisi Deng Xiaoping'in meşhur bir sözü var. Diyor ki zenginlik şeref ve saygınlıktır. korkulması veya tiksinti duyulması bir şey değildir söylemi çok çok önemli. Bu anlamda hibrit bir sistem oluşturdular. Tabii bu bir dönüşümün gereği. Yani yavaş da olsa ama istikrarlı bir dönüşümü tesis etmiş oldular. Tabii burada önemli bir felsefe var. Diyorlar ki derisini değiştirmeyi bilmeyen yılan ölür neticede. Yani boğulacak neticede, o derinin içinde hapsolacak ve kendisini intihar etmiş olacak bir şekilde. Bunu bir felsefe gibi ele alarak ne yaptılar? Bir dönüşüm başlattılar. Şimdi baktığımızda 1980'lerde Çin ciddi bir reform başlatmış oldu. Bu yıllarda özellikle 70'lerin sonundan 80'lere geldiğimizde Çin'e baktığımızda genel itibariyle az gelişmiş bir ülke yapısı görüyorduk. Nedir o? Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla tutarı Sudan ve Haiti'den daha az olan bir ülkeden bahsediyoruz 1980'lerde. Böyle bir zamanda işte bu sözünü ettiğimiz lider Deng Xiaoping açıkça dedi ki bizim için kedinin beyaz olması, siyah olması veya siyah beyaz olması önemli değil. Kedinin fareyi yakalaması, refahı yakalaması asıl meseledir deyip az önce de söylediğimiz o meşhur şeyiyle, ifadesiyle zenginliği, şeref ve saygınlık oluşturacağı şeyle bu dönüşüm süreçlerini başlatmış oldular. Ne yaptılar bunu? Tabii bu reformlar çok hızlı gerçekleşmedi. Çok hızlı olmadı. Kademeli ve sürekli bir şekilde yaptılar bunu. Ve bu süreç içerisinde de ciddi anlamda diasporayı, yani ana kıtanın dışındaki, ana ülkenin dışındaki azınlıkları inanılmaz derecede kullandılar. Bunu fırsata çevirdiler. Ve bir girişim sermayesi oluşturdular. Ve bu süreç içerisinde baktığımızda Çin'in özellikle dünya ekonomisi içerisindeki payına baktığımızda, o 10 senesi sonrasındaki bir süreci ele aldığımızda 1990'larda mesela %3,5'luk bir payı varken 2014 yılında bu pay yaklaşık %16'ya yükselmiş oldu. Önümüzdeki yıl büyük bir ihtimal bu korona şeyi olmasaydı Amerika'yı da geçecek ve dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek. Şimdi nasıl oldu? Bütün bunları nasıl başardı? Bu dönüşümü, reformu nereden başlattı ve istikrarlı bir şekilde bu kalkınmayı, gelişmeyi elde etti? Elbette inovasyon ve Ar-Ge en önemli nokta. Şimdi az önce haber verirken siz dikkatimi çekti ve ister istemez de tebessüm ettirdi beni. Nedir o? İşte Ay'a hazırlanıyoruz, model çıkartıyoruz, işte sert de olsa bir iniş yapacağız. Yani bu gerçekten komik bir durum. Neden? Çünkü bunun için bir, az önce de söylediğim gibi, bir geçmiş hazırlık olması gerekiyor. Ciddi bir hazırlık olması gerekiyor. Bakın Çin 40 yıllık bir süre içerisinde bu noktaya geldi. Ve inovasyon dedik, Ar-Ge dedik. Amerika Birleşik Devletleri 92 yılında, bakın 1992 yılında 104 milyar dolar Ar-Ge inovasyona para harcarken bunu 2012'de yaklaşık 150 milyar dolara çıkarmış durumda. Aynı kendisine hedef görmüş, hedef bakmış. Aynı şeyi kalkınma gelişme modelini Japonlarda da görüyoruz, Kore'de de görüyoruz. Benzerini çok daha düzenli, belki daha istikrarlı, birazcık da o sözünü ettiğimiz hibrit yapısına da dikkate alarak Çin, bakın nasıl becermiş bunu, yaklaşık 92 yılında Amerika 104 milyar dolar para harcarken Çin sadece 4.3 milyar dolar para harcamış. Bu rakam hemen hemen Türkiye'nin de harcadığı rakamla eşdeğer o tarihlerde. Bu zamanı biraz daha öteleyebiliriz, ileriye alabiliriz. Peki 2012'de ne olmuş? Amerika 150 milyar dolara yakın inovasyon ve Ar-Ge'ye kaynak ayırıyorken Çin'in ayırdığı kaynak miktarı 505 milyar dolara çıkmış. Yani korkunç bir şey var. Tabii bu adeta kuma su dökmek gibi değil. Mutlaka bir topraktan bahsediyoruz. Verimli bir topraktan bahsediyoruz. O toprağın verimini oluşturmak önemli asıl en başta. Şimdi bunu yaptılar ve suluyorlar, döküyorlar. Belki bu rakam çok büyük, devasa bir rakam ama bunun getirisi, katma değeri o harcanan tutardan çok daha fazlası. Netice itibariyle baktığımızda bugün itibariyle bu sözünü ettiğiniz Çin kredilerinin en önemli altyapısı, tabanı işte bu sözünü ettiğimiz katma değerin getirileriyle birikim sağlandı. Nedir? Bugün işte yaklaşık 3-3,5 milyar trilyon dolardan bahsediliyor. Böyle bir kaynak, yani artı ticaret fazlası hemen hemen dünyada yok diyebiliriz. Şimdi tabii burada bunun yanında şunu da görmek lazım. Çin'i bir tehdit gibi algılamamak lazım. Çin bir müşteridir aynı zamanda. Nüfusu itibariyle baktığımızda 1,5 milyardan fazla bir nüfusu dikkate alıyoruz ki bunların artık harcama geliri de önemli miktarlarda artmış durumda. Ya bir potansiyel var burada. Bütün dünya için bir potansiyel var. Zaten sözünü ettiğimiz dünyanın ilk 10 büyük ekonomileri bu Çin'le ticaretleriyle bu şeyi sağlıyorlar, ivmeyi sağlıyorlar, devam ettirebiliyorlar, sürdürebilir hale getiriyorlar. Yine Çin bir fırsat aynı zamanda. Bu açıdan eğer ekonomik bir başarı elde etmek gerekiyorsa mutlaka ama mutlaka ülkelerin Çin'i bir ticari partner olarak almaları gerekiyor. Bunu göz ardı eden ülke kaybeder. Bu Amerika'da dahil, Avrupa Birliği de dahil bütün ülkeler için geçerli. Düşman olarak değil, rekabet edilebilir bir fırsat ülkesi değerlendirilebilir. Şimdi bu açıdan baktığımızda Çin işte diasporanın da, yani şimdi doğrudan yatırımlara baktığımızda ülkeler arasındaki istatistiklerde en yoğun doğrudan yabancı doğrudan yatırımların Çin'e yapıldığı hep malumdur ekonomistlerin. Niçin bu? Şimdi Amerika'daki, ondan sonra Uzak Doğu'daki, bu tabii sadece sözünü ettiğimiz Hong Kong'da, Tayvan'da veya diğer ülkelerde değil, Malezya olsun, Singapur olsun, Endonezya olsun, bu bölgelerdeki, Filipinler'deki kısımda var olan azınlıkların da gönderdikleri rakamlar bu şeyi arttırmış oldu. Az önce bahsettiğimiz bir şey vardı, girişim sermayesi. Burada en önemli şeylerden bir tanesi, şimdi baktığımızda Türkiye gibi bir ülkede mesela bu bundan 10 sene öncesinde bütün Türkiye ihracatının yaklaşık %90'ını hepi topu 3000 firma yapıyorken bugün Çin ihracatının milyonlarca şirket tarafından yapıldığını görüyoruz. Bu ne kadar tabana yayıldığını, geniş bir perspektifle sürdürülebilir bir şekilde alındığını gösteriyor. Doğru bir kalkınma planıyla yapılmış bir ekonomik modelleme söz konusu. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Talih her zaman için ama her zaman hazırlıklı olanlara gülüyor. Hazırsanız, geleceği öngörebiliyorsanız, hesaplayabiliyorsanız bunları yapabilirsiniz. Planlayabiliyorsanız onun neticesini alırsınız. Yani ne ektiyseniz onu dikersiniz demiş atalarımız. Genel itibariyle bu şekilde özetleyecekten sonra bahsettiğiniz konulara girmemiz gerekirse bu dediğimiz birikim, ciddi anlamdaki birikim ne yaptı? Çin'e fırsatlar sundu. Ne yapıyor burada? Sözünü ettiğimiz gibi işte Avrupa'da, Afrika'da, yoğun bir şekilde Afrika'da özellikle şeyde Hint Okyanusu bölgesinde ki orası zaten bir nebze hinterlandı gibi. Şimdi Büyük Okyanus da dahil yani bütün bu alanlardaki her bir fırsatı lehine çevirecek bir politika, sürdürülebilir politikadan bahsediyoruz. Nedir o? İktidarlar değişse de, isimler değişse de hükümetlerin politikaları hemen hemen çok küçük nüanslarla, çok küçük nüanslarla, makyaj diyebileceğimiz nüanslarla değişim gösterebiliyor. O da şartların akışının getirdiği mecburiyetler olarak değerlendirebiliriz. Bu açıdan baktığımızda bu sözünü ettiğimiz bölgede dünya ölçeğinde Çin birikimlerini belki tarihinin hiçbir döneminde görülmeyecek ölçekte küresel anlamda fırsatlara çevirme aşamasına geçmiş durumda. Bunu değerlendirme noktasındaki şeyi de şu, vizyonu da şu, küreselleşmeyi akıllı küreselleşme olarak gerçekleştirelim. Akıllı bir şekilde götürelim. Çin tarihini inceleyenler bunu açıkça zaten tasdik edeceklerdir. Diyeceklerdir ki Çin'in hep iç siyaseti de dış siyaseti de akıllı strateji üzerinedir zaten. Ne zaman paylaşımda sıkıntı yaşandı, o zaman kavga başladı. Kavga başladığında da etrafındaki devletler bu anlamda ne yaptılar? Bunu lehlerine kullandılar. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde bu krediler evet bir sıçrama sırıkları. Bunu maalesef Türkiye fark edemedi. Söylüyorum, az önce de demiştim, ifade etmiştim. Bir fırsattır Çin'le ilişkiler. Evet, bunu çok dikkatli kurgulamak, kurmak, bunun mimarisini, ticaret mimarisini veya dış diplomasi mimarisini oluşturmak dikkatli olmayı gerektirir, sabırlı olmayı gerektirir. Yapabilse inanın çok büyük fırsatlar getirecek, kazanımları çok çok yüksek olacak, katma değere dönüştürecek. Ama bugünkü haliyle baktığımızda maalesef Türkiye sadece Çin değil, evet Çin şu an yavaş yavaş giriyor, sadece Çin değil, batılı devletler, müttefik olduğumuz devletler de neticede herkes çıkarına bakıyor, çıkarına bakacak. Hiçbir zaman Osmanlı tarihini incelediğimizde de görmüştük, hep karşımıza çıkmıştır, hasta adam modeli. Yani ne iyileşsin ne de yatalak hale gelsin. Evet. Hasta olsun. Bu model her zaman için taraflara veya karşı taraflara kazan oluşturur, modeli oluşturur. Avrupa bu konuda uyandı. Bakın İtalya ile ilişkileri söz konusuydu, benzer şeyleri yapıyordu ama çok çok daha farklı, çok daha belki kabul edilebilir, daha şeffaf anlaşmalar söz konusuydu. Buna rağmen eski Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı, şimdiki Başbakan derhal bunların her birisini, ekonomist zaten kendisi, şey yaptı, revize etti ve İtalya'nın o anlamdaki fırsatlarını ölçülü bir şekilde Çin'in kazanım oluşturacak anlamda kapatmış oldu. Evet. Tabii Doğu Avrupa için bunu göremiyoruz. Az önce de gösterdiğiniz şeyde, Karadağ örneğinde böyle bir şeyler var, sıkıntılar var. Bu sıkıntılar neden çıkıyor? Az önce de dediğimiz gibi Çin'in diplomasisi entelektüel bir şeydir, yapıdadır. Öyle ben söyledim oldu, her ne kadar orada tek adam söz konusu olsa da inanılmaz bir kurullar diplomasisi vardır. Müzakereler yapılır. Kararlar çoklu olarak pişirilir. Olgunlaştırılır, ondan sonra tatbikata sunulur, geçirilir. Dolayısıyla bu şey önemli. Şimdi ben Çin'in şu noktada şeyini söyleyeyim, sınırlarını, hudutlarını söyleyeyim. Netflix'te bir film vardı, çok ilginç, bana bir bilim kurgu filmi olarak gibi geldi. Dikkatimi çekti, incelemiştim, baktım. Güneşin büyümesi, güneşin artık hararetin artması ve gezegenleri yakmaya başlaması dünyada risk altında. Öyle bir kurgu yapmışlar ki, öyle bir senaryo yapmışlar ki dünyanın farklı bölgelerine belki kolektif bir çalışmayla, devletlerle ama başat rolü Çinliler kendileri almışlar üstlerine. Dünyanın farklı bölgelerinde devasa motorlar yapıyorlar yeryüzüne. O motorlarla dünyayı Çin'den uzaklaştırıyorlar. Farklı bir yörüngeye doğru sürüklüyorlar. Şimdi böylesine devasa bir senaryo, hayal gücünden bahsediyoruz. Ve siz basit şeylerle, politikalarla böylesine bir öngörünün karşısında, hatta ekonomik gücüyle de desteklenen bir öngörünün potansiyelin karşısında duramazsınız. O sebeple ben diyorum ki Türkiye maalesef Atatürk'ün de bir zaman ifade ettiği gibi Kurtuluş Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur diyor. Hani sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Maalesef şu anki düştüğü durum tam da bu nokta. Bütün Türkiye itibariyle müdafaa noktasında bugün Türk milleti böyle bir gerçeklikle de karşı karşıya. Böyle de bir büyük riskle karşı karşıya aslında.
Hocam tam da bu riski konuşalım istedim bugün. Çünkü Zambiya ve Karadağ örnekleri gerçekten ürkütücü ve tedirgin ediyor insanı. Şimdi Çin elbette çok büyük bir ekonomi. Yani Çin'den borç almakta elbette belki bir sorun yok ama burada önemli olan yapılan anlaşmanın maddeleri ve bunların şeffaf olması. Şimdi biraz debt trap diplomasiden bahsedelim. Çin borç verdiği ülkelerde ki bu ülkeler çoğu zaman Afrika, Orta Doğu yani biraz daha ekonomisi güçsüz olan ülkeler. Borç tuzağı diplomasi adı da veriliyor bu diplomasiye ve bu diplomasi şöyle işliyor aslında. Biraz belki kısaca özetlemiş olayım. Çin'in yayılmacı siyasetinin domino taşlarından birisi olarak görülüyor bu. Genelde Çin ekonomik ilişkilere girdiği devletlerin ki bunların çoğu ekonomik anlamda zayıf devletler oluyor. Birçok sonucu olan ve aynı anda bu borç diplomasisini uygulayarak elde edebiliyor Çin. Mesela ülkeleri kendisine borçlu hale getirince Birleşmiş Milletler'de örnek olarak söylüyorum lehine veya aleyhine olabilecek durumdaki ilgili bir oylamada bunu kendi lehine kullanabiliyor. Bu sadece Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda değil son olarak belki Dünya Sağlık Örgütü'nde pandemi sürecinde de net olarak görüldü. Yine bir örnek Sri Lanka'da borç diplomasisi yüzünden Sri Lanka'nın Hambantota limanı 99 yıllığına bila bedel ve limanın çevresindeki 15 dönüm araziyle beraber kullanım hakkı Çin'e geçti. Vermiş olduğu borçların kredi karşılığı yani bir projeye karşılık verilen borçların geri ödenememesini Çin aslında adeta dört gözle bekliyor. Çünkü bir ülkeye borç versem de o ülke bunu ödeyemese diye bekliyormuş gibi bir hava görüyoruz burada. Ardından da işte o ülkenin stratejik noktalarına tabiri caizse çökülüyor. Bir yandan da bu ülkenin iç siyasetinde bile etkin hale gelmeye başlıyor. Bütün işte bunları konuşuyoruz. Borç alan ülkeler için bunlar büyük bir risk ve tehdit değil mi?
Elbette tehdit. Bunu Karadağ yaşadı, gördü. Temerrüde düştü. Hatta şöyle diyor ki Çin'in yaptığı anlaşmaların içerisinde bir tanesi mesela borcu yeniden yapılandıramazsınız diyor. Yani deseniz ki ben işte duruma düştüm. Belki mücbir sebepler ortaya çıktı, hasıl oldu. Ki bunlar insanidir. Genel itibariyle devlet hukukunda da teamüllerinde de yer alır, yer edinir. Bunlar dahi dışındadır, kapsam dışındadır bakın.
Evet.
Yeniden yapılandırmaya girmiyor. Yine şöyle bir başka kısım daha var. Belki eğer makul bir şüphesi varsa kredinin ödenme ihtimaliyle geri gelmesiyle alakalı bu kredinin vadesinden önce de geri çağırabilir. Maksat burada kredisini kurtarmak değil elbette. Maksat burada o işi müşkül hale düşürmek. Yani çok daha fazla ısıtmak. Çaresizleştirmek. Evet. Şimdi biz bunun örneklerini geçmişte gördük. Sovyetler Birliği yıkıldığında Karadeniz donanmasında Rusya'nın, daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi olarak inşa edilen bir Varyak vardı. Bu Varyak tabii yıkıldıktan sonra şeyin uhdesinde kaldı. Ukrayna'nın uhdesinde kaldı. Çin buna göz dikti. Maksat burada ne? O teknolojiyi tanımak. O teknolojiyi ithal etmek. Tabii Rusya'nın da devreye girmesiyle, küresel aktörlerin de devreye girmesiyle ki Çin'in böyle bir teknolojiye sahip olması ve seri üretime geçip uçak gemide sayılarının artmasını arzu etmediklerinden dolayı dediler ki bunu satma. Türkiye'ye baskı yaptılar. İşte Mondro'yu da kullandılar. Askeri amaçlı işte şu şu şu diye. Ne yaptılar? Anlaşma metni hazırlandı ve turistik maksatlı kullanılacak dendi bu gemi için. Turistik, askeri amaçlı değil. Turistik amaçlı kullanılacak ve hatta bu geminin boğazlardan geçişine müsaade edilmesine karşılık Türkiye'ye 1 milyon Çinli turist gönderilmesi vaadi de yapıldı. Aradan yıllar geçti. Ne 1 milyon turist geldi Türkiye'ye ne de turizm gemisi olarak vaat edilen, söz verilen, anlaşmada yer alan, maddesi yer alan o gemi o şekilde kullanıma girmiş oldu. Bilakis bugün Çin'in en önemli Pasifik donanmasında yer alan askeri uçak gemisi olarak kullanılan bir platform. Yani dolayısıyla şimdi ne kadar siz ki geçmişin diplomatisi çok başarılı olmasına rağmen dışişleri bugünün dışişlerinden çok çok daha teamüllere vakıf olmasına rağmen sonuç bu oldu. Evet, bugünkü anlamda yapılacak hangi anlaşma ki malum ben bir hatıramı da bu ara paylaşmış olayım. Yani Türkmenistan'la Türkiye arasındaki bir hatıra. O kadar şeyler yapılıyor, anlaşmalar yapılıyor ve çok bu konuda hassas davranıyor Türkmen lideri Safar Murat Niyazov. O zaman birinci cumhurbaşkanı olarak, devlet başkanı olarak vazifedeydi. Cumhur Ersümer'di zannedersem, Enerji Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı gelmişti şeye, Türkmenistan'a, Aşgabat'a. Kapalı kapılar arkasında müzakereler yapıldı, çıktılar. Orada bir şey konuşuldu ve Niyazov'un orada müdahalesi oldu. Bakın teamüllere aykırı bir şekilde orada adam sabrını zorladı ve orada müdahale etti. Dedi ki ya yeter artık dedi. Yani vesikaları var, incelenir, bulunur, bakılabilir. Yeter artık dedi. Kapalı kapılar arkasında konuştuklarınızı niçin kameraların önünde konuşmuyorsunuz? İçeride farklı şeyler söylüyorsunuz. Dışarıda halka yalan söylüyorsunuz. Hiç unutmuyorum bu hatıramı. Dedi ki, 3 tane cumhurbaşkanı gördüm. 5 tane başbakanla anlaşma imzaladım gazla alakalı. Bakanların sayısını unuttum artık. Hala bir netice almış değiliz. Hala bir netice almış değiliz. Ve bakın, bugün Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarının hiçbirisi şeffaf, olabildiği ölçüde dahi şeffaf değildir. Her şey gizli, her şey. Onun için Avrupa'ya satılan satış fiyatı Türkiye'ye satılan satış fiyatından farklıdır. Gaz aynı gaz, satıcı aynı satıcı olmasına rağmen. Bu açıdan Çin'in bu anlamda ortaya koyduğu anlaşmalar çok ciddi riskler içeriyor. Benim değerlendirmem o. Çünkü milletler üstü, uluslar üstü bir tecrübe söz konusu. Vukufiyet söz konusu. Evet. Yani şu an süper bilgisayarları da geçtik artık. Kuantum bilgisayarlarından bahsediliyor. Geçtiğimiz hafta Hodri Meydan tarzı bir haber vardı. Dendi ki kuantum bilgisayarını çalıştırdık. 8 yıllık süper bilgisayarlarla veya normal gelişmiş bilgisayarlarla elde edilecek bilgi akışını 72 saate düşürdük. veya 7 saat tam hatırlamıyorum. Yani zannedersem 72 dakikaydı, pardon. Yani saatlere düşürmüş. 8 yıllık iş yükünü dakikalara düşürmüş. Böyle bir şeyden bahsediyoruz, potansiyelden bahsediyoruz. Dolayısıyla imza atmak çok kolaydır, anlaşma yapmak çok kolaydır. Ama bunları çalıştırmak veya geriye almak çok zordur. Avrasya'da meşhur bir kavram vardır. Avrupa'da siz çok zor anlaşma imzalarsınız. Her nokta, her virgül müzakere konusudur. Detaylı detaylı geçer, müzakere edilir. Fakat Avrasya'da anlaşmaları çok kolay imzalarsınız, çalıştıramazsınız. Veya size onun getirisi değil, götürüsü çok fazla olur. Yaptırımları vardır, evet. Yaptırımları ağırdır.
İşte bizim de tam konuşmak istediğimiz şey bu. Çünkü Çin'den alınan kredilerin ne kadar şeffaf olduğunu ve içeride hangi şartlarla alındığını çok fazla bilemiyoruz. Çünkü Türkiye çok uzun bir süredir aslında büyük miktarlarda kredi alıyor Çin'den. BOTAŞ, Ziraat Bankası ve 3. Köprü için bugüne kadar birkaç milyar dolar kredi alındığını biliyoruz. Bir de Kanal İstanbul ve bilmediğimiz bazı projeler var. Bunun içinde yine Çin'den varlık fonlu teminat gösterilerek kredi alınacağı şeklinde konuşmalar var. Ancak bu kez rakam Kanal İstanbul devreye girerse çok daha büyük olacak, bu aşikar. İsterseniz birkaç tweet var, onlara da hızlıca göz atalım başlıklara. Ondan sonra da varlık fonu niçin önemli ve varlık fonu teminat gösterilirse Türkiye'yi ne gibi riskler, tehlikeler bekler, hızlıca ona da değinelim. Kanal İstanbul eğer yapılırsa finansmanı büyük oranda Çin'den gelerek yapılacak. Çin böylece Sri Lanka, Tanzanya, Pakistan'da yaptığı gibi debt trap diplomasi ile Türkiye'de yeni nüfuz alanları ele geçirecek diyor buradaki tweette. Ki bir başkası da Pakistan'daki Gwadar Limanı'nın akıbetini bir araştırın, bu işler böyle giderse bizi neler beklediğini görün diyor. Evet, yine Kanal İstanbul ve bunun gibi projeler sebebiyle kredi karşılığı AKP-MHP iktidarı Çin'e toprak verme vaadinde bulunuyor mu? Öyle bir durum varsa toprak vermezsek söke söke alırlar mı diye sormuş yine bir vatandaş, bu Karadağ'daki toprak talep etme hakkıyla ilgili konuyu hatırlatarak. Şimdi kamu yutan varlık fonunun şirketlerine teminat gösterip yurt dışından kredi alacağını duymuştuk. Biz de şöyle çok hızlı bir şekilde Türkiye Varlık Fonu portföyünde Türkiye'nin hangi önemli şirketleri var? Hızlıca bakalım, Türkiye Varlık Fonu'nun kendi internet sayfasından, web sayfasından bakıyoruz. Finansal hizmetlerde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik Platformu AŞ. Enerjide BOTAŞ, Türkiye Petrolleri. Hızlıca geçiyorum, bazılarını söylemeyeceğim vakit almaması için. Yine Ulaştırma ve Lojistik'te Türk Hava Yolları, PTT. Madencilikte Eti Maden, TVF Maden. Şans oyunlarında yine at yarış düzenlemeler, bayisler, nakit karşılığı şans oyunları. Teknoloji ve Telekom'da Türksel, TürkSat, Türk Telekom. Tarım ve Gıda'da Çaykur, Kayseri Şeker, Türk Şeker. Gayrimenkul ver, yine bu şirketlerin hepsini üst üste topladığımız zaman ortaya gerçekten neredeyse Türkiye'nin çok önemli bir varlığından bahsediyoruz. Şimdi varlık fonu teminat gösterilerek alınırsa Kanal İstanbul'dan, Çin'den yine ortaya böyle bir tehlike, böyle bir risk çıkmayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çok tartışılan sözleri vardı. Söke söke alırlar. Şimdi bu sözleri de göz önüne alarak, şartları bilmediğimiz kredilerde Türkiye'yi nasıl bir tehlike bekliyor olabilir eğer varlık fonu teminat gösterilirse?
Yani bu konunun aslında detayını hukukçular daha iyi bilirler ama şimdi varlık fonu dediğimiz fon kapsamına baktığımızda tuhaflık karşımıza çıkıyor. Yani bu konuda en detaylı açıklamayı aslında bir zaman iktidarın da başbakan yardımcılığı artı işte ekonomi yönetimi sorumlusu Dışişleri Bakanlığı yapmış kişi Sayın Babacan anlatmıştı. Bazı yani geneli itibariyle hepsi belki zora sokmayabilir ama umumiyeti, yani ekser çoğunluğu bu tarz şeylerin eğer gizli de tutuluyorsa zaten bu şüphe Malum yani insanlar, binlerce insanlar mağdur ediliyor makul şüpheyle. Bu kadarlık makul şüphe de bizim hakkımız olsun.
Evet.
Bir makul şey duruyor karşımızda. Şüphe duruyor karşımızda. Çünkü bu anlamda hiç ne yok, bizi tatmin edecek bir açıklama da yok. Varlık Fonu'nun idari yapısına baktığımızda zaten başkanının yine bütün yetkileri elinde almış, toplamış kişi olduğunu görüyoruz. Yardımcısı kim? Bakıyorsunuz yine aynı grubun içerisinde, ailenin içerisinde, aile şirketinin içerisinde bir fert. Şimdi bütün bunların her birisi ister istemez ne yapıyor? Bu sözü edilen varlık fonu olsa da adı piyasa değeri gittikçe, gün geçtikçe azalan, kayba uğrayan fonun şeyini arttırıyor, risk katsayısını arttırıyor. Türkiye ekonomisinin risk katsayısı artıyorken varlık fonunun sabit kalması düşünülemez. Elbette onlar da ne yapıyor? Zaten Çin'in yaklaşımlarına dikkat edersek gördüğümüz şey şu, kesenin ağzını açıp da dökmüyor, doyurmuyor, kandıra kandıra içirmiyor, ölçülü ölçülü veriyor. Ve bakın başka bir şey daha söyleyeyim ben izleyicilerle paylaşmış olayım. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de malum döviz kurlarının etkisiyle milli ve yerli şirketlerimizin birçoğu kelepir oldu, yabancılara satılır oldu. Şimdi isim listesine baktığınızda görünürde birçokları şey görünüyor, Türk yönetimi görünüyor. Ama perde arkasında benim ilgimi çekti. İsveç ve bir başka Avrupa'daki ülke yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ülkesinde faaliyetini yasakladı. Oradan yazılım alınmasını engelledi, yasakladı. Dikkatimi çekti. Niye böyle bir şey yapıyor? AB ile müzakere götüren, üyelik müzakereleri yapan bir ülkeye böyle bir şeyi niye yapıyor? Gördüm ki arkasında Çinli bir yönetici var. Üst yönetici var.
Evet.
Şimdi bu kadar dikkatli oluyor muhataplar. Üçüncü taraflar bu kadar dikkatliyse ikinci taraf olan Türkiye'nin ne kadar dikkatli olması gerektiğini varın çıkarın diyelim.
Evet. Hocam bir soru daha sormak istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü bir ülkeden bu kadar çok para almanın, borç almanın bir de politik yanlarına bakarak toparlayıp kapatalım. Neden Avrupa'dan ya da Amerika'dan, IMF'den değil de Çin'den borç alıyoruz meselesi hep konuşuldu. Bunda şunun etkisi var mı? Ya hep deniyor ki Avrupa ya da IMF borç verdiği zaman çok şeffaf olur ve az önce sizin de dediğiniz gibi işte noktasına virgülüne her şeye dikkat eder. Nereye harcandığında sıkı takipçisi olur. Ama bazı ülkeler bu paranın nasıl harcandığında çok hesap vermek istemedikleri zaman da Çin gibi ülkelere müracaat ediyorlar ama Çin'in de işte kredi verme şartları ve sözleşmelerindeki maddeler çok ağır oluyor. Bununla ilgili neden Çin tercih ediliyor? Birkaç cümleyle özetleyebilir miyiz?
Çünkü şu ana kadar mevcut olan, yapılmış olan bazı anlaşmalar var ki o anlaşmaların uhdesinde yer alan maddelerden bazıları şunu şart koşuyor. Diyor ki siz ne yapabilirsiniz, ne yapmak zorundasınız? Yine Çin devlet bankalarından öncelik aramak zorundasınız. Eğer bir şey varsa Çin devlet bankalarına müracaat edeceksiniz. Aslında borcun yapılandırılması veya çeşitlendirilmesi çok yanlış bir şey değil. Doğru bir strateji. Ne kadar enerji zengin çeşitlendirmesine benzer bir politikaysa aynı şekilde borcun çeşitlendirmesi de önemli. Farklı farklı ülkelerden oluşması veya bölgelerden oluşması önemli. Bu fırsatlar da getirebilir aynı zamanda. Ama şu anki durumda baktığımızda Türkiye ekonomisinin dış borç yükünün ağırlığı zaten Batı'yla alakalı. Yani Batı dünyasıyla. Amerika'sı, Avrupa'sı. Bir yönüyle Avrupa'da geçtiğimiz yılda mesela 2020'nin içinde ciddi ciddi konuşuluyordu. Borç veren ülkelerin büyük bir kısmı İtalya ve İspanya. Acaba Türkiye bir temerrüde düşerse, borcunu ödeyememe gibi veya akışını sağlayamama gibi bir duruma düşerse, bunun Avrupa ekonomisine yansıması ne olur? Çünkü doğrudan üyelerini etkiliyor. Finans yapısını evet. bozuyor. Dolayısıyla bu şekilde çeşitlendirmesi doğru bir şey ama bunun sözünü ettiğimiz gibi çok dikkatli kurgulanması lazım. Çok dikkatli bir şekilde hedeflenmesi lazım ve çerçevesinin belirlenmesi lazım. Bunların hiçbirisini görmüyoruz. Hiçbirisi de paylaşılmıyor zaten. Yok böyle.
İşte her şey o Erdoğan'ın bahsettiği evet söke söke alırlar sözünün altında da acaba bizim bilmediğimiz ve kamuyla paylaşılmayan teminatlar ya da çok ağır maddeler mi var? O yüzden mi böyle söyledi meselesine de soru işaretleri oluyor.
Evet ben bozuk saatin günde iki defa doğruyu göstermesi gibi Sayın Erdoğan'ın da bu sözünün doğru olduğunu düşünüyorum. Çok iyi kurgulandığı takdirde ki sözünü ettiğimiz Çin, bununla ilgili örnekler bile var. Hani meşhur Çin işkencesi. Hissetmezsiniz. Bakın farklı devletler, farklı örgütler, istihbarat örgütleri canını yakarak belki konuşturmaya çalışırlar. Çinli hiç öyle bir şey yapmaz. Ne yapıyor? Başını tıraş ediyor. Damla damla, bakın bir damla, su damlası. Damla damla damlatıyor. Çin işkencesi adı üstünde. Çok gaddar, çok acımasız. Zamana yayıyor.
Evet.
Her birisi düştükçe başında hiçbir şey yokken, hiçbir şey sizi zora sokmuyorken ekonomide buna işte şey olarak bakıyoruz biz ortalama maliyet, marjinal maliyet gibi. Şimdi damla sayısı arttıkça, süre uzadıkça her bir düşen damla artık size acı vermeye başlıyor. Başınıza odunla vurmuş gibi etki yapıyor. Başınıza taşla vurmuş gibi etki yapıyor. Başınıza ezmek amaçlı koca bir kayayı vurmak gibi bir etki yapıyor. Dolayısıyla evet. çok kolay şey yapılabileceğini düşünmüyorum o anlamda. Ne yapılması lazım? Bunu işte zararın neresinden dönülürse kârdır misali. Belki uygun bir şey yapılıp, kamuoyu oluşturup bununla alakalı bir bilir farkındalık oluşturup o nüfuzla belki şey oluşturulabilir, değişim evet. yapılabilir. Aksi takdirde kişilerin kendi keyfine bırakıldıysa bu şekilde ve bu şekilde devam etmesi öngörülüyorsa kurtuluş zordur. Ve sözünü Hocam, ettiğimiz o evet. sat-ı müdafaa dediğimiz şeyin vehametine, durumun şartlarının ağırlığını anlatmak için söylemiştim aslında. Evet. Şu an İşin maalesef son bir... evet. öyle. Buyurun.
Evet. İşin son bir siyasi ve politik kısmına da biraz dokunup hemen kapatalım. Oldukça uzamış süremiz. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri Çin'in Uygurlara yaptığı zulmü insanlık suçu olarak ele alıp yaptırımlar uygulamaya başlarken siyasal İslamcı bir partinin iktidarda olduğu Türkiye'nin Müslüman Uygur Türklerine yapılan zulme sessiz kalması, bazı Uygur vatandaşlarını sınır dışı ederek Çin'e iade etmesi ve bütün dünya daha ucuz ve etkili aşılar alırken henüz daha onay almamış ve en pahalı olan Çin aşısından milyonlarca doz alınması da yine Çin'le olan bu para ilişkisinin bir sonucu olarak görmek yani normal değil mi? Bütün bunlar Çin'den aldığımız kredinin sadece ekonomik boyutlarıyla değil, politik, siyasi ve insani boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini gösteriyor aslında. Ya bir ülkenin başka bir ülkeden borç para alması ayrı bir konu. Bu parayı alabilmek için bir ülkenin egemenliğinden, dış politikasından, siyasetinden, en önemlisi de onurundan ne kadar taviz verdiği de ayrı bir konu değil mi sizce?
Evet. Maalesef öyle katılıyorum dediklerinize, görüşlerinize. Bir ara bir yazarın ifadesi vardı Türkiye'de. Şu an ismi hatırıma gelmedi. AKP Türkiye'nin başına Çanakkale'den daha büyük bir felaket. Çanakkale.
Evet. Ali Bulaç'ın nedir? Söylediğini duymuştum. Ha,
yani, evet. Şimdi nedir bu? Evet, bakıyorsunuz askeri geçtik. Yani lise talebesine kadar düşmüş. Liseli öğrencilere kadar düşmüş. Liseli öğrenciler dahi savaş cepheye sürülmüşler. Ondan daha ağır bir durumda Türkiye maalesef. Ve çaresizliğinin ne kadar, ekonomik gidişatın, gelinen noktanın, sıcak para ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunun da aslında bir göstergesi bu. Verilen paralar öyle onlarca milyar dolarlık paralar değil, bakın. Aslında katılıyorum, IMF'e gidilse, ciddi anlamda bununla ilgili şey yapılsa, talep bulunsa, bununla ilgili teminatlar oraya verilse, tek seferde büyük miktarda işte onlarca milyar dolarlık bir kaynak alınmış olsa, oraya yapılacak, oluşturulacak bağımlılık Çin'le söz konusu olan veya geliştirilen veya yapılacak olan daha fazlasıyla şeyden çok daha azdır. Kayıptan daha az olacaktır. Daha az kayıp olacaktır. Ve bu ketonluk, bu ne diyelim, çaresiz politikaya kafa eğmek bir yönüyle nasıl, ne kadar muhtaç olduğunun da derecesini, şiddetini gösteriyor bize. Basit paralardan bahsediyoruz. Yani devletler için basit paralardan bahsediyoruz. Görüyorsunuz 500 milyon doları atıyor hemen anında. Bu bir ayrı mesele, konu. Ama Çin'in verdiği paralar da bundan çok büyük paralar değil aslında. Katar'ın verdiği, sözüm ona, Katar'ın verdiği paralar da çok büyük paralar değil. Onlarca milyar dolarlık paralar değil. Ve Kanal İstanbul dediğimiz şey, eğer Çin oraya ciddi anlamda bu tarzda paralar akıtıp girecekse, gelecekse, orada ciddi anlamda gözle görülür artık mücadelelerin, kamplaşmaların da etkilerini göreceğiz. Yani bu Türkiye'ye istikrar getirmeyecek. Türkiye inanılmaz kırılganlıklar getirecek, huzursuzluklar getirecek. Siyasi evet. Yönden de belki en büyük handikap bu. Maalesef.
Evet. Biz aslında, evet. Hocam, bugünkü yayınımızda sadece alınanın borç olarak, sadece maddi boyutuyla, dolarlar bazıyla bakılmaması, bu borcun arkasından bir ülkenin belki ekonomisiyle, siyasetiyle, dış politikasıyla da ne kadar yönlendirildiği ve baskı altına alınabileceğini de dikkat çekmeye çalıştık. Yani riskleri ve tehlikeleri konuştuk. Bunlar böyle olacağı anlamına gelmez. Fakat bizi bekleyen tehlike ve riskler varsa bunları da şimdiden görmek lazım. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz korktuğumuz başımıza gelmez. Kimsenin bizden söke söke bir şey almasına gerek kalmaz. Böyle bir şeyle de karşılaşmayız. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.